Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. And we're going for auto sequence start.
Merhaba, ben Arda Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yine yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Konularımıza, haberlerimize başlamadan önce Mobility'nin yayınlanacağı tarih itibariyle tüm Müslüman aleminin, tüm memleketimizin, bizi izleyen herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olan güzel günler, güzel bir tatili hep birlikte geçiririz. Mobility'nin bu bölümünde bayram özel olduğu için en çok merak edilen ve son günlerde en çok ses getiren haberleri ele alacağız ve ilk haber olarak da Sony tarafındaki yeni hamleyi Xperia Z1 Mini ya da Japonya'daki ismiyle Xperia Z1 F modelini konuşacağız. Şimdi Ender, Xperia Z1 donanım anlamında ses getiren bir telefon oldu. 5-inç ekranı, su geçirmez kasası, Snapdragon 800 işlemcisi ve 20 megapiksel çözünürlükteki kamerasıyla çok konuşulan ve Türkiye'de bugünlerde piyasaya yeni girmeye başlayan bir telefon oldu. Ancak Sony tarafında benim herhalde son birkaç yılda en çok heyecanlandığım modelin Xperia Z1 Mini olduğunu söyleyebilirim. Japonya'da operatörler üzerinden tanıtım gerçekleştirilen Z1 Mini ya da Japonya ismiyle Z1 F modeli 4.3 inçlik 720p çözünürlüklü ekrana sahip küçük kasasında Z1'in ne kadar donanımı varsa hepsini sunuyor.
Hepsini almışlar.
Ve bu ekran boyutunda bu seviyede dünyanın en güçlü akıllı telefonu olarak da ifade edilebilir. Snapdragon 800'e sahip çünkü dediğimiz gibi hani Sony bu defa yapmış diyebiliriz. Umarız tez vakitte Türkiye'de dahil pek çok ülkeye sunarlar bunu. Hani iPhone 5C'yi boyut olarak beğenen ancak daha fazlasını isteyen, yani daha fazlasını isterken Android tarafında benzer donanıma sahip yüksek performanslı telefon isteyen çok sayıda kullanıcı vardı. Sony'nin bu yeni hamlesi o kullanıcıların kalbini fethedebilir. Çünkü bakıldığı zaman işte dediğimiz gibi 4.3 inçlik o tabii bu ekran boyutunu artık küçük diyoruz ama 2 sene öncesinin amiral gemisi telefonuna kadar büyük ekranlar aslında bunlar. Ama bakıldığı zaman bu seviyedeki bir cihaz için hakikaten en alınabilmesi yüksek telefonu Sony yaptı diyebiliriz. En azından şimdilik rakipler bir hamlede bulunana kadar.
Biz bekliyorduk aslında bu mini furyası başladığında ilk Galaxy S3 Mini ile başladı ve donanım anlamında Galaxy S3'ün maalesef yanına bile yaklaşamıyordu. Sonra S4 Mini çıktı.
Onda da aynı
o da aynı şeyi yaşadık. Biz biraz daha iyi olur mu diyorduk. Hakikaten
sonra
biraz
Mini
daha
geldi.
Iyi oldu. Mini geldi.
Al mini furya tekini oldu.
Evet. Hepsi aynı. Aynısının farklı rengi oldu diyelim. Hep çok düşük donanımlarla bize aynı modelin sanki daha ufaltılmış gibi piyasaya sürdüler. Motorola yeni Droid serisiyle biraz bir şeyler yaptı orada. Güçlü bir donanım koydu ama o da zaten Amerika'da kaldı. Zaten Verizon'ın altında yayılan bir telefon. Ben açıkçası bekliyordum birinden böyle bir hamle. Hakikaten üst seviye güçlü telefonunu ufaltıp o birebir donanım yapısını, işlemciyi koruyacaklar diye bekliyorduk. Ve ilk hamle de Sony'den geldi. Boyut itibariyle 4.3 birçok insan için ideal bir boyut. Ve baktığımızda donanım anlamında da zaten şu an Snapdragon 800 ne varsa onu sunuyor. Piyasanın en yüksek işlemcisi Android tarafında. Tekra 4'ü vesaire şu an
farklı. Yaygın olarak kullanılan en hızlı işlemci.
Aynen öyle. En azından öyle değerlendirebilir. Ve 720p çözünürlükte.
Oyunlar herhalde yani inanılmaz çalışıyor.
60 kare mi olur artık 120 kare mi olur bilmiyoruz ama 60 kare saniyede çok rahat ve akıcı bir şekilde çalışacağını söyleyebiliriz. Ekranı ufak. Burada tabii telefon fiziksel olarak ufak olduğu için pil de biraz ufak kalmış durumda. O ekranın kazanımı, ekranın küçük olmasından dolayı düşen güç tüketimi bakalım pilin de ufak olmasıyla beraber nasıl bir çelişki yaratacak ve pil tüketimi konusunda bir günlük döngüyü nasıl döndürebilecek? Ben açıkçası biraz da onu merak ediyorum ama küçük telefonum olsun, küçük derken güzel yani kabul edilebilir orta boyutlarda bir telefonum olsun ve her şeyi yapabilir diyen bir insanın arayacağı telefon bence Xperia.
Ya fiziksel anlamda abartısız olsun ama performans konusunda hiçbir darboğaz ya da sıkıntıya sahip olmayan bir telefonum olsun isteyenler için Xperia Z1 Mini burada en iddialı aday gibi görünüyor. Hani içerisinde Snapdragon 800 var. Şöyle mukayese etmek lazım. Detaylarına birazdan değineceğiz ama şimdi söyleyelim. HTC'nin 5.9 inçlik OneMax modeline bile Snapdragon 600 kullanılırken ki bu burada hani o ekran boyutunda Snapdragon 800 kullanılma zorunluluğundan bahsetmiyoruz. Yani HTC kullanmamış Snapdragon 800'ü Sony almış. 4.3 inçlik bir ekran telefonun içerisinde koymuş bunu. Tabii burada sıkıntı yaratabilecek bir konu var. O da ısınma konusu. Ekran görece küçük olduğu için üst seviye telefonlara nazaran dolayısıyla kasa da o derece daha küçük kalıyor. Buna bağlı olarak da dar alanda ısıyı yaymak daha zor olduğu için bu nokta çok yoğun yük altındayken yani saatlerce bir oyun deneyiminin ardından o telefonun daha fazla ısındığını hissedebiliriz. Ancak sesinizi duyar gibiyim. Hani abartısız bir tasarıma sahip olsun ve donanım anlamında sıkıntısı olmasın. Bunlar olduktan sonra varsın gelsin biraz ısınsın diyenler için bu telefon muhtemelen yakın zamandaki alınabilesi en yüksek telefon olacak. Çünkü Ender de az önce bahsetti. Hani Galaxy S4 Mini'ye bakıyorsunuz sanki o markadan faydalanmak isteyen ekonomik çok satılması hedeflenen bir telefonmuş gibi karşımıza sunuldu. One Mini keza öyle. Hani One Mini'de 1.5 GB bellek bekliyorduk. 1 GB bellek geldi yani bakıldığı zaman. Ama Sony hakikaten Honami Mini kod adıyla geliştirdi. Bu telefonu da yapmış.
Hakikaten Honami Mini yapmış.
Hakikaten Honami Mini yapmış. Kamerasına da inmedik aslında. 20 megapiksel kamerası var yine bakıldığı zaman. Hani Galaxy S4 Mini ile One Mini toplarsın. İkisinin kamerasını toplasan bile o derece performans veremeyecek bir kameraya sahip olduğunu burada açık ve net bir şekilde söylemek gerekiyor. Hani geri geldiğinden Sony'yi eleştiriyoruz. Burada hakkını teslim etmek gerekiyor. Hani bu boyutta en performans telefona imzalarını atmışlar diyebiliriz. Kaldı ki yine Sony'den alışmadığımız üzere ilk defa birbirinden farklı renk seçeneklerini görüyoruz. Hani biz örneğin Xperia Z'de daha çok siyah ve mor gibi renkleri görmüştük. Patlıcan mor diyelim biz artık ona. Şimdi bunda sarı gibi daha gençlere yönelik farklı ihtiyaç ya da farklı tasarım özellikleri arayan kullanıcıları yakalayabilecek renkleri de ürün gamına dahil etmişler. Burada sorulması gereken tek soru var. Buradan sizin adınıza Sony Türkiye'ye soruyorum. Acaba bu telefon Türkiye'ye gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek?
Bir de fiyatı
bunu merak ediyoruz. Fiyatı tabii ki yani bakıldığınız zaman muhtemelen Xperia Z1'den ucuz olur diye tahmin ediyorum. Ama tabii belki de 4.3 inç arenasındaki en iddialı telefon olduğu için ondan nemalanmaya çalışıp fiyatı belki biraz da yüksek tutabilir ama burada olması gereken aslında Xperia Z1'den biraz daha ucuz bir telefon olmasıdır. Çünkü ekran tarafında daha maliyeti düşük bir telefon olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sony burada hakikaten merakla beklediğimiz bir telefona imza atmış. Bunu söyleyelim ve diğer haberimize geçelim. HTC de uzun süredir merakla beklediği telefonu lanse etti. One Max tablet kategorisine yer alan yani telefon tablet hibriti diyebileceğimiz bir cihaz. 5.9 inçlik ekranı vardı ki zaten bunların pek çoğunu daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmış. Haberlerimizde de sızıntı görüntüleri vermiştik. Yani sürpriz çıkmadı Ender. O Kinder yumurtanın içerisinden beklediğimiz oyuncak gelmedi. One'ın, HTC One modelinin biraz daha büyük haliyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Yani ilk başta tasarım olarak ne yapalım dediklerinde Photoshop'laşıp biraz kulaklarından çekip büyütmüşler diyebiliriz. Yani birebir One tasarımı var. Zaten One başarılı bir tasarıma sahipti. Fablet kategorisinde de uyabilecek bir tasarım vardı yapı olarak baktığımızda. Tabii o tasarımın boom sound'un vesairenin getirdiği avantajları da belki burada daha fazla, daha yoğun bir şekilde alabilmek mümkün olacaktır. Donanım olarak aslında biraz Snapdragon 600 kullanmasıyla bizi şaşırttı diyelim. Şu an artık zaten Snapdragon 800 piyasada cirit atıyor. Az önce konuştuğumuz 4.3'lik Sony'nin minisinde bile Snapdragon 800 varken Snapdragon 600'de kalması açıkçası biraz bizim kalbimizi burktu diyelim. Çünkü Full HD ekranda Snapdragon 600 zaten çok verimli oyun oynatamıyor ve bu telefonu alan insanlar büyük ekranında getirdiği avantajlarla oyun oynamak isteyeceklerdir. Belki fiyat noktasında biraz daha rekabetçi olabilir çünkü Note 3 de çıktı. Note 3'ün rakibi olarak gösterebileceğimiz bir telefon ve farklı diğer aslında yenilikleriyle de biraz daha farklı bir segment oluşturuyor diyebiliriz.
Yani hem Galaxy Note 3'ün hem de Sony tarafında Xperia Z Ultra'nın rakibi olan bu telefon donanım anlamında maalesef rakiplerini yakalayabilecek performans seviyesine maalesef sahip değil. Snapdragon 600 bu noktada Snapdragon 800'ün özellikle grafik performans anlamında hissedildiği derecede gerisinde kalıyor. Bakıldığı zaman telefona bu telefon tabii One'dan bir tasarım aldığı yani One modelinden tasarım aldığı için sonuçta metal bir kasaya sahip bakıldığında ve bunun olumsuz bir yansıması olarak da 217 gram gibi bir ağırlığı var. Hani maşallah neredeyse tablet biraz seviyesine gelen bir ağırlığı var. Hani tam ekranı büyük ama bir zamanda Nokia Lumia 920 ağır diye eleştiriyorduk. Bu ondan da ağır bir telefon hani bakıldığında. Evet, ağırlığını kompanse edebilecek tek tarafı büyük ekranı. Ancak diğer telefonlara bakıldığı zaman Xperia Z Ultra'ya ve Galaxy Note 3'e özellikle Note 3'e ile almak gerekirse çok daha hafif bir yapıyla karşı karşıyayız. Tabii ondaki 5.7 inç ekranı da burada hatırlatmak gerekiyor. 3300 mAh pili var. Belki en güzel taraflarından bir tanesi bu. Bu pil de acaba bu ekrana yeter mi? Bu tartışması ayrı bir konu. Bekleyip göreceğiz onu.
LG de sağ olsun bizi burada sınırları o kadar yükseğe koydu ki G2 ile beraber.
5.2 inçte 3000 mAh.
Şimdi 5.9 inçte 3300 mAh'ı biraz beğenmiyoruz maalesef. Yani
bakıldığı zaman. Kaldı ki HTC'nin burada bir sürprizi var. O da pilli bir kapak yapmışlar. Bu kapakta da 1500 mAh pil var. Topladığınız zaman kapakla kullanırsanız eğer 4800 mAh gibi pil en potansiyeline orijinal, sahip oluyoruz.
Son zamanlarda gördüğümüz en orijinal aksesuarlardan ve en kullanışlı aksesuarlardan bir tanesi.
Aslında burada da HTC'den hızlı davranan bir firma var. O da Microsoft. Surface 2'de yine benzer bir pilli kapak tanıtmışlardı ama akıllı telefon açısından HTC burada uyanık davranmış diyebiliriz. 4800 mAh'le de neredeyse 2 günü tamamlarsınız diye tahmin ediyorum.
Güzel olur.
Kamera tarafında bir sürpriz yok. Ultrapiksel kameramız var. Hani One'dan ziyade belki biraz geliştirilmiş midir diye soru işaretleri vardı aslında. Hani 4 megapiksel yani 5 megapiksel ultrapiksel olabileceği söyleniyordu ancak onda da çok fazla sürpriz çıkmadı. Sense 5.5 var. Android 4.3 var. Sense 5.5'un da en büyük özelliği Blink Fit özelliğinin lenle kapatılabiliyor olması. Bunun dışında telefonun bir esprisi yok. Hani kalem de yok en azından. Belki ileride aksesuarla bir stylus verilebilir ama
şimdi dışarıda bir kalem
Notuç gibi olmayacaktır.
Evet, kesinlikle olmayacaktır. Çünkü bir de onu yanında taşıyacaksın. Notuç'ta ne yapıyorsun? İhtiyacın olduğu için çıkarıyorsun. Hop işi bitti mi geri koyuyorsun. Dışarıda olan kalem kaybolur yani. Elbet bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra kaybolur o.
Ya burada şunu söyleyebiliriz. OneMax belki fiyatıyla iddialı olabilir. Henüz fiyatını da bilmiyoruz ama görünen o ki HTC'si en büyük yatırımını yaptığını tahmin ettiğim bir sonraki jenerasyonun akıllı telefonlar çıkana kadar olmadığı pazar fiyat segmentlerini böyle modellerle dolduracak gibi görünüyor. Bunun yerine Butterfly S'i Türkiye'ye getirseler
daha farklı olabilir.
Daha farklı olabilir çünkü Butterfly S en azından donanım ve performans anlamında biraz daha dengeli bir telefon. En azından 1.9 GHz'de çalışan bir Snapdragon 600'e sahip örneğin ki bunda niye öyle yapmamışlar? Ben onu da merak ediyorum aslında.
Değil mi? Kasa da büyük. Hani kasa soğuma büyük. Sıkıntısı da olmayacak. Hani
Snapdragon 800 koymuyorsan bari frekansı yüksek.
Acaba biz HTC One'ı çok böyle satarız diye bunlar çuvalla Snapdragon 600 aldı da telefonu satamayınca beklendiği satış rakamlarına ulaşmayınca eldeki Snapdragon 600'leri değerlendirmek için bilmiyorum.
Yani orada bana pek çok hani komple teorisi üretebiliriz ama şunu da eklemek gerekiyor. OneMax aynı zamanda bir parmak izi okuyucu var. Hı-hı. Bunu ilk defa iPhone 5S'de görmüştük. OneMax'te arka tarafa kameranın altına bir parmak izi okuyucu yerleştirmişler. Muhtemelen onu güvenlik için kullanacağız. Hı-hı. Telefon açılırken, kapanırken belki hatta ileriye dönük olarak uygulama satın alırken bile parmak izi onayından sonra alabileceğiz. En azından bu teknoloji bu tür yeniliklerin kapısını açabilir diye tahmin ediyorum. Çok hızlı bir şekilde piyasaya gireceği söyleniyormuş ki Türkiye'ye de yakında gelir diye tahmin ediyorum. Fiyatı da One'dan pahalı olacaktır ama Note 3'e kıyasla ya da Xperia Z Ultra'ya kıyasla iki telefon birbiriyle kafa kafaya satılıyor Türkiye'de. Ne seviyede olur tahmin
bence ama bu telefonu satması lazım. İçin fiyatının biraz agresif olması gerekiyor.
Yani şimdi Galaxy Note 3 2200 lira, Xperia Z Ultra 2300 lira seviyesinde satılıyorsa bu telefonu 1900 lira gibi bir fiyat, 2000 lira civarı fiyat.
Benim gönlümde aslında daha da düşük böyle 1750 falan civarı olsa. Çünkü donanım anlamında ister istemez biraz geri kalıyor ve
sen gönülleri fethetinden bu yaklaşım hepimizin istediği fiyatlar bunlar ama tabii ki o noktada üreticinin hangi fiyatla bu telefonu sunacağını bekleyip görmek gerekecek diyerek bir başka amiral gemisine geçelim. Galaxy S5. Sesinizi duyar gibiyim. Hani daha Galaxy S4 çıkalı şurada 4-5 ay oldu. S5 ne alaka diyebilirsiniz ama Samsung tarafının Galaxy S4 satışlarından memnun olmadığı dile getiriliyor. Hakikaten çevremde şu anda Galaxy S4 konuşan da kalmadı.
Yani Samsung'da Galaxy S3'ü çok gördük. Herkesin elinde gördük. Çok hala konuşuldu. Da kullanılıyor ama bak S4'ü göremiyorum kimsenin.
Evet, S4 maalesef hani o S3 etkisini yaratmadı. Zaten Samsung'da da şu anda tüm ilgi odağı Note 3 olmuş diyebiliriz. Samsung'da öyle bir film var ki hani S4 satmazsa Note 3 satacak zaten. Yani o bir şekilde kullanıcının cebinden o parayı alacaklar ama S4 herhalde Samsung'un son birkaç yıllık yatırımları içerisinde belki de en başarısız olan model olduğunu söyleyebiliriz. Başarısızdan kastımız telefon yine çok sattı. Milyonlarca sattı ama görünen o ki Samsung'un beklentilerini karşılayamadı. Yani Galaxy S3 20 milyon sattıysa S4'ten 30 milyon bekliyorlardı herhalde ki şirkete yakın kaynaklar.
Ve rekabet de çok şu anda.
Zaten evet, rekabet de aldı başına gitti.
Elinin güçsüz olduğu noktalar da oldu. Özellikle Exynos oyun performansı konusunda Full HD ekranda pek iyi uyum sağlayamadı. Ve baktığımızda aslında Sony çok bastırıyor bir taraftan.
Tasarım anlamında güzel. Zaten beklenen yenilik gelmedi diyebiliriz. Belki de ondan dolayı ki Galaxy Note 3 S4'ten ziyade eskiye benzeyen bir tasarımla karşımıza çıktı. Tüm bunları üst üste topladığımız zaman Samsung'un Galaxy S4'ün bekleneni verememesine paralel olarak S5'i daha hızlı bir şekilde piyasaya sunacağı söyleniyor ki Ocak ayını işaret ediyorlar burada. Hani önemli donanım güncellemeleri var. 64 bit Exynos işlemcisinin olacağı söyleniyor. 16 megapiksel optik görüntü sabitlemeye sahip bir kamera olacağı söyleniyor. Ve tasarım anlamında kasanın yapısını plastikten metale taşıyacakları söyleniyor ki zaten sadece bu üçü gelse.
Daha yeter.
Yani S4'ü sadece bu üç önemli yenilikle güncellesinler yeter zaten.
Aynen öyle. 64 bit işlemci biraz.
Burada pil de unutmamak lazım.
64 bit işlemci burada biraz zaten Apple'ın gerisinde kalmadık. Hani adamlar 2 senedir 64 bit işlemci kullanıyor. Biz hala 32 bit ARM kullanıyoruz. Etiketini yememek için yaptıklarını söyleyebiliriz. Kamera tarafındaki gelişmeler ve değişiklikler hakikaten dikkat çekici şayet doğruysa.
Yani 4K video çekecektir o.
Tabii 16 megapiksel ve optik sabitleme. Bir de 4K video ile beraber aslında çok güzel işler yapabilir. Bunun dışında yine parmak izi sensörü okuyucusunun olacağı konuşuluyor. Baktığımızda aslında bu kadar şeyi bir arada sunabilecekse o Galaxy ailesinin ilk çıktığındaki heyecanı, etkiyi tekrar S5'te oluşturabilirler.
Aslında bakıldığında bazı firmalar için aslında iş çok zor değil. Yani HTC'nin gerçekten yepyeni bir anlayış ortaya koyması gerekiyor ama Samsung'un mutsuz olduğu söylenen Galaxy S4 için öyle hamşam bir yeniden yapılanmaya girmesine gerek yok. Kasayı metal yap, işlemci 64 bit koy, pili biraz daha büyüt. Zaten herhalde pek çok kişinin yine ilgi odağı haline gelecektir tekrardan Galaxy S5 yani Galaxy S ailesinin yeni modeli. Tabii Ocak ayı işaret ediliyor. Bekleyip göreceğiz. Ocak ayında Amerika'da Las Vegas'ta tüketici elektronik fuarı var. Belki orada lanse edilebilir ama ben yine de en büyük ihtimal olarak Mobilya Kongresi'ni tahmin ediyorum. Şubat ayının sonlarına doğru İspanya'da gerçekleştirilecek. Mobilya Kongresi'nde İstanbul'a geleceği söyleniyor ama bir o netleşmedi gitti. Umarız İstanbul'a gelir.
Çok de heyecan verici.
Barcelona'ya kadar yorulmadan burada gider. Tüm telefonları çeker, işler ve bir an önce okuyucularımıza paylaştırırız. Diyerek Galaxy S5 ile ilgili zaten ilerleyen bölümlerde gelişmeler, yaşantıları sizlerle paylaşırız cümlesiyle noktayı koyalım ve diğer haberimize geçelim. LG tarafına dönen bir yenilik var. Samsung zaten esnek ekran olarak söylenen ancak o esnek ekran değil. O bildiğim bükümlü eğimli, ekran olarak, eğimli bükümlü ekran olarak karşısında çıkan Galaxy modelinin tanıtımını birkaç gün önce yapmıştım. LG de şimdi zaten bekleniyordu. LG'nin de telefonu ortaya çıktı. G Flex adında. Sızıntı görüntüler bunlar. LG henüz resmi lansmanı yapmadı. Herhalde bugünlerde yapar diye tahmin ediyorum. Şunu söyleyebilirim. Zaten şu an görüntüler ekranlara geliyordur.
Hani çok şık olmuş.
Çok şık olmuş. Yani Samsung'un telefonunu direkt unutuyorsunuz evet, tasarım anlamında.
Hiç alakası yok.
Yani LG'nin bir yükselişi var. Optimus G ile bir kıvılcımlanma başlamıştı. G Pro ile o kıvılcımlanma aleve dönüştü. Hani G Flex'e de G2 ile zaten iyice alevlendi. Rakibim yakacağım dediler ve G Flex'e de hakikaten çıtayı daha da yükseltecekler gibi görünüyor. Hani eğimli, bükümlü, esnek olmayan bunlar evet, esnek değil. Yani bunları bükemiyorsunuz maalesef. Evet. Öyle bir
esnek ekranlı diye yok. Aslında böyle bir algı oluşmaya başlıyor pazarda ama bu biraz yanlış bir algı.
Ekranı esnetilmiş diye
söylüyorum. Evet, telefon önceden esnetilmiş, size öyle kullanılması için verilmiş. Yani herhangi bir
yani elimizde kağıt gibi oynayamıyoruz yani. Yok. O henüz ona var. Evet. Henüz ona var.
Biz bunun açısını beğenmedik. Ben biraz daha içe doğru bükümlü yapacağım vesaire yapamıyorsunuz yani.
Kaldı ki zaten esnek ekranlı telefonlar var. Unutup da telefonu arka cebinize koyarsanız ya oturduğunuzda zaten esneyebilenlerinde zaman içerisinde gördük. Bazen haberleri dünya çapında konuşuldu biliyoruz. Zaten iPhone 5 ile ilgili öyle bir haber hatırlıyorum ben. Telefon ortadan böyle yamulmuştu.
Ama hala da çalışıyordu.
Hala da çalışıyordu evet. LG'ye geri dönecek olursak ya bu telefonun 6 inç büyüklüğünde AMOLED tabanlı bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Hatta OLED tabanlı olabileceği bile iddia edildi ama muhtemelen yine bu AMOLED tabanlı gelecektir. AMOLED de tabii LG tarafında ilginç. Televizyonlarda kullanıyorlardı ancak akıllı telefon tarafında IPS ekranla devam ediyorlardı. Şimdi Samsung'un yoluna gidiyorlar diyebiliriz. AMOLED tarafından bir kayma söz konusu. Muhtemelen AMOLED
esnemeye daha uygun olduğu için.
Müsait olduğu için böyle bir karar almışlardır. Onun dışına bakıldığında yüksek çözünürlüklü ekran olacağını zaten biliyoruz. Ve Snapdragon 800'den bahsediliyor. Hani en güçlü bükümlü telefonlardan bir tanesi olabilir. Bakıldığı zaman tasarımını ama en çok beğendiğim bükümü geçtim. Tüm telefonlar arasında belki de en çok konuşulacak tasarıma sahip cihazlardan bir tanesi olacağını söyleyebiliriz.
Evet, tasarım olarak hakikaten dört dörtlük olmuş ama baktığımızda o esnek yapının günlük kullanımda aslında nasıl bir hissiyat oluşturduğunu ve size nasıl bir geri dönüş sağladığını da artık telefon elimize ulaştığında sizlere aktaracağız.
Evet ama hani son olarak şunu söyleyeyim. LG'de bir hareketlenme, hızlanma var. O bir süre öncesinde sessizliğini iddialı modelleri arka arkaya piyasaya sürerek atmış olduklarını her defasında daha sesli bir şekilde bizlere söylüyorlar. Mobilitenin son haberi Nokia cephesinden olacak. Nokia'yı da unutmamak gerekiyor. Artık Nokia mı desek, Microsoft mu desek bilemiyorum ama Finlandiyalı, eski Finlandiyalı, şimdiden Amerikalısı şirket önümüzdeki günlerde Dubai'de yapacağı özel bir etkinlikte yeni cihazlarını tanıtacak. Bunlar arasında tablet olacağı, dizüstü bilgisayar olacağı söyleniyor. Ancak üzerinde en çok durulan cihaz 6 inç büyüklüğündeki yeni Lumia 1520 olacak. 6 inç Full HD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Yani bu demek ki GDDR3, Windows Phone 8 GDDR3 güncellemesiyle gelecek. Çünkü Windows Phone 8'de henüz Full HD çözünürlük desteği yok. Bunun dışında Snapdragon 800 işlemcisine sahip olacağı söyleniyor. Bu da yine GDDR3'e işaret ediyor. Çünkü 4 çekirdekli işlemci desteği de henüz Windows Phone 8'de yok. Tüm bunların dışında 6 inç ekran kasa anlamında yine Lumia ailesinin karakteristik yapısını koruyacak. Yine polikarbon malzeme, yekpare gövde bizi karşılıyor olacak. Kamera tarafı ilginç. 20 megapiksellik bir preview kameraya sahip olacağı söyleniyor. Yani muhtemelen Lumia 1020'nin kırpılmış bir versiyonuna sahip olacağını söyleyebiliriz. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman hani Lumia 1020 yeni piyasaya girmişken çok çok tight dalsın. Tanıtımı gerçekleştirilmiş olacak. Windows Phone almak isteyenler için şunu söyleyeyim. Eğer ekran büyüklüğü sorun değilse bu model beklenebilir çünkü Snapdragon 800 faktörü var. Hani hemen ardından şu 3-4 tane de güzel aksiyon oyunu markete girene alırsa eğer hani Windows Phone ekosistemi yıl bitmeden önce çok tight dal bir konuma gelerek rakiplerine de ufaktan da olsa bir gözdağı vermiş olur.
Evet, bu tablet kategorisinde Windows Phone açıkçası çok büyük bir eksiklik yaşıyordu şu anda. En azından bir hareketlik ve en azından o boyutlarda o telefonun neler sunabileceğini, neler yapabileceğini deneme amaçlı bir ürünün gelmesi gerekiyordu. Nokia 1520'de, 1520 artık nasıl adlandırılacaksa bu hareketliliği oluşturabilir. Dizayn olarak oldukça başarılı. Zaten Nokia'nın çizgilerini taşıyacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Kamera tarafında yine PureView markası altında büyük ihtimalle o 20.7 megapiksellik sensör konumlandırılacak.
Tabii burada bir iddia var. Yani optik görüntü sabitleme özelliğinin olmayacağı söyleniyor. Ancak öyle zannediyorum ki böyle üst seviye bir telefonda o özelliği çıkarmazlar. Çünkü alt model bu alt modellerde olan bir özelliğin üst modellerden çıkartılmış olacağını göreceğiz ki yani pazarlama anlamında bir hata olur diye tahmin ediyorum. Öyle bir
belki
şey yapmazlar.
Belki çok çılgın bir incelikte sunmaya hedefliyorlarsa 1520'yi orada bir optik stabilizasyon mekanizmasından vazgeçmiş olabilirler ama genel olarak büyük ihtimalle
çok çılgın incelik olarak neden bahsediyorsun mesela? Kaç olursa sence çılgın olur?
7 mm'nin altında bir şeyler yaparlarsa neden olmasın? Çünkü cihaz büyüdüğü için pilini de yatay yapıp aslında kalınlıktan biraz daha kurtarabiliyorsunuz. 6 inç de zaten ciddi bir boyut. O yüzden ince olmaması için bence hiçbir sebep yok.
Lumia 1020 için Batman Edition'dan bahsediyordu. Lumia 1500'ünde Ender Edition.
Neden olmasın? Baktığımızda çok da belki can yakar. Şık çizgilerde böyle. Sadelikten doğan şıklıktan.
Gönülleri fetheden bir fiyatlandırma da olursa eğer Ender ondan koyarım. Sonra.
Ben fiyatını da belirlerim.
Bayram şekli olur aslında bakıldığında.
Evet bakalım. Snapdragon 800 açıkçası bu platformda neler yapabilecek? Büyük ihtimalle iki çekirdeği eğer şu şekilde çıkmaya devam ederse, kullanmaya devam ederse büyük ihtimalle kapalı kalır.
Belki öyle bir şey yapmayacaklar diye tahmin ediyorum.
Büyük ihtimalle çünkü artık o en azından oyun tarafında bir şeyler yapmaları gerekiyor. Microsoft elindeki nakit gücünü kullanıp en azından birkaç stüdyoya ya hadi çocuklar bizim şu oyundu, sizin şu oyunu bizim platforma da uyarlayın deyip de Snapdragon 800'e doğru düzgün bir oyun deneyimi sunarlarsa neden olmasın? Hı hı. Belki de şey çıkar hiç bilmiyoruz ki Android'in 3 boyutlu oyunlarda ve uygulamalarda verimsiz olduğu konuşuluyor ve her yeni sürümle beraber OpenGL performansı gelişiyor ya belki de Windows Phone platformu kapalı bir ekosistem olmasından dolayı bu avantajı uzun zamandır sahiptir ama oyun olmadığı için yararlanamıyorlardır ve Windows Phone platformu da ciddi bir oyun platformu olabilir.
Tabii bunların hepsini zamanla göreceğiz ama ben açıkçası şunu düşünüyorum. Windows Phone 8'i çok eleştiriyoruz fakat şunu da söylemek gerekiyor. 6 inç gibi hani fabrik kategorisi diyebileceğimiz ekranlara belki de kutu tasarımı daha iyi oturabilir. Çünkü hani kullanımı daha kolay kısmen bakıldığı zaman işte Android tarafında her üreticinin bir arayüzü var. İşte Apple tarafına bakıldığı zaman zaten 5 yıldır aynı arayüze karşı karşıyayız. 3 aşağı 5 yukarıdır. 5 yukarı. Ama bu kutu tasarımı büyük ekranda zaten kutu tasarımında kutuların boyutlarını da ayarlayabildiğimiz için belki kullanımı daha kolay, göze daha hoş gelen bir profil ortaya çıkartabilir. Artık Dubai'deki etkinlik yapıldıktan sonra telefonun ilk demoları elimize ulaştığında bunları zaten sizlerle paylaşıyor oluruz. Beklediğimiz güncellemeler gelir donanım anlamında Snapdragon 800'e geçerlerse İyi de oyunlar çıkarsa gerçek anlamda bir hareketlenme, ivmelenmeyi de yıl sonuna ermeden
önce Nokia tarafından kutu tasarımını biraz daha Windows 8 veya RT şeklinde renk veya ne bileyim tasarım çizgilerine sahip olduğunu da görebiliriz. Çünkü 6 inç zaten tablet kategorisine ufaktan ufaktan girmeye başlıyor ve o Windows 10'un arayüzünün tek düzeliği diyelim. Kutular hareketli olsa da hani siyah bir arka plan ve artık hangi renk kutuyu seçtiyseniz o renk kutularda çıkıyor ya belki orada biraz daha belirli kutular daha farklı renklerde çıkabilir. Kaydırma işlemi biraz daha Windows 8 RT'ye benzetilebilir. O zaman belki de daha heyecan verici, hareketli bir telefon olabilir.
Evet, yapılan lansmandan sonra zaten bunların hepsini sizlerle paylaşıyor olacağız. Yani önümüzdeki mobilite programları, yılın son mobilite programları anlaşıldığı kadarıyla daha çok önemli, heyecanlı ve eğlenceli olacak. Çünkü bugünlerde yine Google tarafından Nexus 5 ve Android 4.4'ün de lansmanı gerçekleştirilecek. Bunların hepsini heyecanla bekliyoruz. Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mobilitenin bu bölümünde sonuna gelirken tekrar bayramınız kutlu olsun diyoruz. Umarız mutlu, sağlıklı, keyifli ve güzel bir Kurban Bayramı tatili geçirirsiniz. Bayram dönüşünde bir sonraki hafta yeni bölümümüzde ekranlarınızda olacağız. Bizden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.